Ayrım 24, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 281, 23. bölüm. Wallander arabasıyla Appleberg Caddesi'nden geçip Jürgen Krabbes Wege park etti. Oradan Falk'ın binasına yürümesi yaklaşık 5 dakika sürdü. Rüzgar dinmişti. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu ve hava gittikçe soğuyordu. Üstad'da Ekim ayı hep karar vermekte zorlanan bir ay şeklinde geçerdi. Elofson ve arkadaşının oturduğu sivil polis aracı sokağın karşı kaldırımına ve yarım blok öteye park edilmişti. Wallander arabaya ulaşınca arka kapı onun için açıldı ve hemen bindi. İçerisi mis gibi kahve kokuyordu. Wallander böyle arabalarda uykuyla soğukla savaşarak geçirdiği geceleri düşündü. Havadan sudan konuştular. Elofson'un arkadaşı daha 6 aydır Üstad'daydı. Adı El Seyit'ti ve Tunusluydu. Üstad'da çalışan ilk göçmendi. Wallander El Seyit'in düşmanca ön yargılarla karşı karşıya kalacağını düşünüyordu. Beyaz olmayan birisinin teşkilata alınmasıyla ilgili tartışmalarda meslektaşlarının aksine kendini kandırmazdı. Sonuçta korkularında haklı çıktı. El Seyit de ten rengi hakkındaki şaka ve fesat yorumlardan nasibini alıyordu. Wallander onun ne kadarına hazır olduğundan hala emin değildi. Bazen adamı bir yemeğe bile çağırmadığı için kendini kötü hissediyordu. Başka kimse de çağırmamıştı zaten. Ancak bir süre sonra bu delikanlı ve uyumlu karakterine ısınmışlardı ve yavaş yavaş gruba kabul ediyorlardı. ''Kuzey istikametinden geldi'' dedi Elofson, ''Malmö yolundan en az 3 kere.'' ''En son ne zaman buradaydı?'' ''Seni aramandan az önce. Önce ev telefonunu aradım. Uykun çok derin herhalde.'' Wallander bu yorumu duymazdan geldi. ''Bana bütün detaylarıyla bir daha anlat bakalım.'' dedi. ''Nasıldır bilirsin, ancak ikinci defa geçerse dikkat çeker.'' ''Araba hangi model?'' ''Lacivert bir sedan, Mazda.'' ''Evin önünden geçerken yavaşladı mı?'' ''İlkinde yaptığımı bilmiyorum ama ikinci sefer kesinlikle yavaşladı.'' El Seyit ilk kez lafa girdi. İlkinde de yavaşladı. Bu yorum Elofson'u bariz sinirlendirdi. Ama hiç durmadı. Hayır. Sizi gördü mü? İlkinde hayır ama ikinci turunda görmüş olabilir. Ondan sonra ne oldu? Üçüncü bir tur daha attı. 20 dakika sonraydı ama yavaşlamadı. Siz hala burada mısınız diye kontrol etmiş olabilir. Arabada birden fazla kişi olup olmadığını görebildiniz mi? ''Bunu da konuştuk. Tek kişi olduğunu düşünüyoruz.'' ''Runderström Stork'taki arkadaşlarınıza söylediniz mi?'' ''Onlar görmemiş.'' Wallander buna şaşırdı. ''Birisi Falk'ın dairesini kolaçan ediyorsa ofisiyle de ilgileniyor olmalıydı.'' Wallander tekrar düşündü. Tek bulabildiği açıklama arabadaki her kimse ofisin varlığından habersizdi. Tabii oradaki nöbetçi polisler uyuklamadıysa... Wallander şu noktada bu olasılığı elemedi. Elofson'a döndü. Wallander'e üstünde bir araba plakası yazan not kağıdını uzattı. ''Bu plakayı kontrol ettirdiğinizi tahmin ediyorum.'' ''Denedik ama bilgisayar sistemi arızalıydı.'' Wallander notu sokak lambasında okuyabilmek için kaldırdı. MLR 331, plakayı ezberledi. ''Sistem ne zaman düzelirmiş?'' ''Emin değiller. Yarın sabaha belki.'' Wallander başını iki yana salladı. ''Bunu en acil şekilde istiyoruz ama sizin vardiya ne zaman bitiyor?'' ''Sabah 6'da.'' ''Eve gitmeden önce rapor yazıp Hanson ya da Martinson'a vermenizi istiyorum. Onlar icabına bakar.'' ''Geri dönerse ne yapalım?'' ''Dönmeyecek.'' dedi Wallander. ''Sizin burada olduğunuzu bildiği sürece dönmez.'' ''Olur da gelirse bir şey yapalım mı?'' ''Hayır, bildiğimiz kadarıyla bir suç işlemedi. Ama beni arayın, cepten arayın.'' Wallander onlara şans diledi. Sonra Jürgen Krabsweg'e yürüdü. Arabayla Runnerström Storg'a gitti. Memurlardan sadece birisi uyuyordu. Lacivert Mazda'nın farkında değillerdi. ''Gözünüzü dört açın.'' deyip plakayı verdi. Tekrar arabasına yürürken Setterquist'in anahtarlarının hala cebinde olduğunu hatırladı. Binaya girip en üst kata çıktı. Kapının kilidini açmadan önce kulağını kapıya yaslayıp dinledi. İçeri girip ışığı açtı. Oraya ilk girdiğinde yaptığı gibi odada etrafına bakındı. O sırada fark etmediği herhangi bir şey var mıydı? Neuberg de onun gözden kaçırdığı bir şey. Hiçbir şey bulamadı. Wallander bilgisayarın başına oturup siyah ekrana baktı. Modin 20 sayısından bahsetmişti. Wallander içgüdüsel olarak çocuğun doğru yolda olduğunu sezmişti. Onun ve Martinson'un gözünde karman çorman sayılar silsilesi olan o karambolde Modin bir yol görebilmişti. Wallander'in tek düşünebildiği yaklaşan 20 Ekim tarihiydi. Peki ama bu ne anlama geliyordu? Her ne anlama geliyorsa soruşturmalarıyla alakası var mıydı? Birdenbire telefon çaldı, Wallander yerinden sıçradı. Ses bomboş odanın içinde tüyler ürpertici bir yankıyla çınladı. Wallander siyah telefona uzun uzun baktı, yedinci çalışta açtı. Sanki çok uzaklardan aramışlar gibi hatta cızırtılar duydu, hattın diğer ucundan bir şeyler duyabilmek için kulak kabarttı. Orada birisi vardı. Wallander bir kere alo dedi, sonra bir daha. Tek duyduğu o statik cızırtının arasında nefes alıp verişlerdi. Sonra bir tık sesiyle bağlantı kesildi. Wallander telefonu kapattı, yüreği ağzında atıyordu. Bu sesi daha önce de duymuştu. Falk'ın telesekreterindeki mesajları dinlerken. Hattın diğer ucunda birisi vardı diye düşündü. Falk'la konuşmak için telefon eden biri ama Falk yoktu, ölmüştü. Aklına başka bir ihtimal geldi. Birisi onunla konuşmak için arıyor olabilirdi. Binaya girip Falk'ın dairesine çıktığını gören birisi olabilir miydi? Aynı akşam nasıl birdenbire kaldırımın ortasında durup arkasını döndüğünü hatırladı. Sanki birisinin arkasında olmasını, onu izlemesini bekliyordu. Wallander'in kaygıları ay yuka çıktı. Şu ana dek birisinin birkaç gün önce onu öldürmeye yeltenmesine dair anılarını bastırabiliyordu. Höglund'un sözleri bir daha kulağında çınladı. Dikkatli olmalıydı. Sandalyeden kalkıp kapıya yürüdü, çıt çıkmıyordu. Tekrar masaya yürüdü. Wallander hiç düşünmeden klavyeyi kaldırdı. Altında bir kartpostal duruyordu. Wallander masa lambasını kartpostalın üstüne tutup gözlüğünü taktı. Kart eskiydi, renkleri solmuştu, tropikal bir koyun resmiydi. Palmiye ağaçları, bir iskele, suda yüzen balıkçı tekneleri, kıyı şeridinde sıra sıra yüksek binalar. Wallander kartın arkasını çevirdi. Tynes Falk'ın Appleberg's Caddesi'ndeki adresine gönderilmiş olduğunu gördü. Bütün postalarını Erikson'un alması buraya kadarmış. Erikson ona yalan mı söylemişti yoksa bu adresten haberi mi yoktu? Kartın üstünde bir mesaj yoktu, sadece C harfi. Wallander pulu inceledi, pulun yarısı yırtıktı ama L ve D harfleri seçiliyordu. Diğer harfler muhtemelen ünlü harflerdi ama ne oldukları anlaşılmıyordu, tarihi de çözemiyordu. Kartın üstünde resmin nerede çekildiğini gösteren hiçbir baskı yoktu. Wallander bir defasında Batı Hint adalarına yaptığı mutsuz ve kaotik seyahati anımsadı. Palmiye ağaçları aynıydı ama şehir manzarası tanıdık değildi. Wallander tekrar C harfini inceledi. Falk'ın günlüğündeki ay da C. Falk onun kim olduğunu ya da ne olduğunu biliyordu ve kartpostalı saklamıştı. Bilgisayar ve trafonun ozalit baskısı haricinde içinde hiçbir şey bulunmayan bu yalın odanın ortasında bu kartpostal vardı. Wallander kartı ceketinin cebine soktu. Ardından bilgisayarın monitörünü kaldırdı ama altından bir şey çıkmadı. Telefonu kaldırdı, hiçbir şey yoktu. Bir dakika daha etrafına bakındıktan sonra ışığı kapattı, oradan ayrıldı. Maria Caddesi'ne döndüğünde yorgunluktan ölüyordu ama yatmadan önce büyütecini alıp kartpostalı tekrar incelemeden edemedi. Kart ona fazla ipucu vermemişti. Wallander gece saat 2'yi biraz geçerken yattı ve anında uyuyakaldı. Pazartesi sabahı Wallander emniyete çok kısa uğradı. Dairenin anahtarlarını Martinson'a verdi ve ona bir gece önce görülen arabayı sordu. Rapor da zaten Martinson'un masasındaydı. Wallander ona kart hakkında hiçbir şey demedi. Bunu sır olarak saklamak için değildi bu yaptığı. Acelesi vardı sadece. Şimdi uzun bir tartışmaya sürüklenmek istemedi. Emniyetten çıkmadan önce iki telefon görüşmesi yaptı. Biri Siv Erikson'laydı. Ona 20 sayısını ve C harfini sordu. Siv Erikson'un aklına hiçbir şey gelmedi ama bir şey hatırlarsa arayacağını söyledi. Wallander ona Falk'ın ofisinde bulduğu karttan bahsetti. Kadının şaşkınlık nidası öylesine kendiliğindendi ki Wallander onun numara yaptığından bir an bile şüphelenmedi. Wallander ona kartpostalın üstündeki resmi tarif etti ama kadın hangi ülkeden olacağı konusuna ışık tutamadı. ''Belki başka adresleri de vardı.'' dedi Siv Erikson. Wallander kadının sesinde bir hayal kırıklığı sezdi. Sanki kadın Falk'ın ihanetine uğradığını hissediyordu. ''Araştıracağız.'' dedi Wallander. ''Başka evleri olması konusunda haklı olabilirsin.'' Wallander kadının sesini duyunca bile neşelendiğini fark etti. Fakat bunun üstünde durmadı. Sıradaki telefon görüşmesi Marianne'la Falk'laydı. Kadına yarım saat sonra evine geleceğini söyledi. Sonraki birkaç saat boyunca Marianne Falk'ın oturma odasında oturup evli olduğu adamdan bahsetmesini dinledi. Wallander en baştan başladı. Ne zaman tanışmışlardı? O günlerde Falk nasıldı? Marianne Falk'ın hafızası çok kuvvetliydi. Nadiren durakladı ya da kafasını toplamak için kekeledi. Wallander defterini yanında getirmişti ama not almadı. Kadının ona söylediklerini araştırmaya niyeti yoktu. Sadece Falk'ın nasıl bir insan olduğunu iyice idrak etmeye çalışıyordu. Falk Linköping civarlarında bir çiftlikte büyümüş. Karısı böyle dedi. Tek çocukmuş. Okuldan ayrılınca askerliğini yapmış. Uppsala'da okumaya gitmiş. Tek alanda karar verememiş ve edebiyattan hukuka birçok bölümden ders almış. Bir yıl sonra işletme okumak için Stockholm'e taşınmış. O zaman tanışmışlar. Sene 1972'ymiş. Marianne Falk hemşirelik stajı yapıyormuş. Bir öğrenci derneğinin düzenlediği büyük bir partiye katılmış. Tines dans etmez dedi ama oradaydı. Bir şekilde birileri bizi tanıştırdı. Onu sıkıcı bulduğumu hatırlıyorum. Kesinlikle ilk görüşte aşk değildi, en azından benim açımdan. Birkaç gün sonra beni aradı. Numaramı nereden almıştı bilmiyordum. Benimle tekrar görüşmek istiyordu. Ama sıradan bir yürüyüş ya da sinemaya gitmek için değil. Ne için peki? Beni Bromma'ya uçakların kalkışını seyretmeye götürmek istemişti. Sebebini söyledi mi? Uçakları seviyordu. Gittik. Orada park etmiş uçaklar hakkında her şeyi anlatabilecek kadar çok şey biliyordu. Onu biraz tuhaf bulmuştum. Kesinlikle hayallerimdeki erkek değildi. Marianne'ye göre Falk ısrarcıydı. Marianne'nin bazı şüpheleri vardı. Fiziksel anlamda baskıcı değildi dedi. Beni öpmesi 3 ay filan sürdü. Artık o noktada öpmeseydi zaten ben bıkıp usanacaktım. Çok utangaçtı ya da en azından öyleymiş gibi davranıyordu. Neden öyle gibi yapsın ki? Tinas'ın özgüveni yerindeydi, içine kapanık tavırları vardı ama bence diğer insanları küçümsüyordu, her ne kadar tam aksini iddia etse de. İlişkilerinde dönüm noktası tanışmalarından 6 ay sonra 1 Nisan ya da Mayıs günü yaşanmıştı. O gün buluşma planları yoktu çünkü Falk okulda önemli bir dersi olduğunu söylemişti ve Marianne de annesinin ayak işlerini yapıyordu. Marianne tren istasyonuna giderken yol kenarında durmak zorunda kalmıştı. Çünkü bazı göstericiler yürüyüş yapıyordu. 3. dünya sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için düzenlenmiş bir yürüyüştü bu. Dövizlerin ve bayrakların üstünde Dünya Bankası ve Portekiz sömürgeciliğinin zulmü üzerine sert mesajlar yazıyordu. Marianne ise sağlam sosyal demokrat değerlere inanan istikrarlı bir ailede büyümüştü. Artan radikal solcu dalgasına hiçbir zaman kapılmamış, Falk'ta da böyle bir eğilim fark etmemişti. Gerçi ne zaman siyasetten bahsettiler Falk'ın cevabı hazır gibiydi ve siyaset bilgisini göğsünü gere gere sergilemeyi, politik teorilerini çok iyi anladığını göstermeyi çok sevdiği her halinden belliydi. Marianne o gün göstericilerin arasında Falk'ı da görünce gözlerine inanamamıştı. İstem dışı birkaç adım geri atmıştı. Falk sokakta onun önünden geçerken onu fark etmemişti. Sonrasında Marianne ona bunu sormuştu. Falk Marianne'nin onu gösteride görmesine çok sinirlenmişti. Marianne onun öfkesine ilk kez şahit oluyordu. Fakat sonra Falk sakinleşmişti. Marianne neden bu kadar etkilendiğini hiç öğrenememişti. Ama o günden itibaren Falk'ın göründüğünden çok daha fazlası olduğuna kanaat getirmişti. ''O Haziran ayında ondan ayrıldım.'' dedi Marianne. ''Başkasını bulduğumdan değil, sadece ilişkimizin bir yere varacağını sanmıyordum. Gösteri üzerine verdiği o sinirli tepkinin de etkisi olmuştu.'' ''Nasıl karşıladı bu kararı?''
''Bilmiyorum.''
''Nasıl yani?'' ''Kuntret Gordon'da açık alanda oturulan bir kafede buluşmuştuk. İlişkiyi sona erdirmek istediğimi, geleceğimizi göremediğimi doğruca söyledim. Söylediklerimi dinledi, sonra ayağa kalkıp gitti.'' ''Bu kadar mı?'' ''Tek kelime bile etmedi. Suratından hiçbir şey belli olmuyordu. Bomboştu, iyi hatırlıyorum. Konuşmam bitince gitti. Masaya kahvenin parasını bıraktı.''
''Ondan sonra ne oldu peki?''
''Onu yıllarca görmedim.''
''Ne kadar süre tam olarak?''
''4 yıl sanırım.''
''O süre içinde ne yapmış?''
''Tam bilmiyorum.''
''O 4 yıl boyunca hiç iz bırakmadan ortadan mı kayboldu, bunu mu söylüyorsunuz?''
''İnanması güç biliyorum ama Kunstred Gordon'daki randevumuzdan yaklaşık bir hafta sonra onunla tekrar konuşmak istedim. İşte o zaman öğrendim öğrenci evinden taşındığını ve başka bir adres bırakmadığını. Birkaç hafta sonra Linköping'deki anne babasına ulaşabildim ama onlar da Falk'ın nereye gittiği hakkında hiçbir şey bilmiyordu. 4 yıl boyunca piyasada yoktu, nerede olduğunu hiç bilmiyordum. İşletme okulundan kaydını sildirmişti. Kimse bir şey bilmiyordu derken ortaya çıktı.''
''Ne zaman?''
''Çok iyi hatırlıyorum. 2 Ağustos 1977. Sabbatsberg Hastanesi'ne atanmıştım ilk kez. Falk da oradaydı. Hastanenin önünde elinde koca bir buket çiçekle beni bekliyordu, gülümsüyordu. O 4 yıl içerisinde ben başarısız bir ilişki yaşamıştım. Onu karşımda görünce çok neşelendim. Sanırım yalnız ve kaybolmuş hissediyordum. Annem yeni vefat etmişti.''
''Tekrar görüşmeye başladınız.''
''Hatta evlenmemiz gerektiğini düşünüyordu. Birkaç gün sonra teklif etti.''
''Ama o birkaç yıl içinde ne yaptığını sana anlatmıştır.''
''Aslına bakarsanız tek kelime bile etmedi. Bana onun hayatı hakkında bir şey sormazsam, onun da benim hayatım hakkında bir şey sormayacağını söyledi. Son 4 yıl hiç yaşanmamış gibi yapmamızı istedi.''
Wallander kadını dikkatlice dinliyordu. ''Peki hiç farklı görünüyor muydu?''
''Hayır, yanık teni haricinde.''
''Yanık tenli miydi? Güneşte yanmış gibi.''
''Evet ama hepsi bu. Onca zaman boyunca nerede olduğunu tesadüfen öğrendim.''
Wallander'in cep telefonu çaldı. Wallander tereddüt etti ama açmaya karar verdi. Hanson arıyordu.
''Martinson bana dün gece görülen araba işini verdi dedi. Bilgisayar çöküp duruyor ama çalıntı bir araç olduğunu bulabildim.''
''Araba mı, sadece plakası mı?''
''Muhtemelen ikisi de ama burada plakadan bahsediyoruz. Geçen hafta Malmö'de Nobel Torgut kenarına park etmiş bir Volvo'dan alınmış.''
''Güzel,'' dedi Wallander. ''O zaman Elofson ve El Seyit haklıydı. Araba etrafı kolaçan ediyordu.''
''Şimdi ne yapacağımdan emin değilim.
Malmö polisiyle şu Volvo hakkında konuş. Mazda içinde ülke çapında arama çıkarsınlar.''
''Sürücü hangi suçtan şüpheli?''
Wallander durakladı.
''Höckberg cinayetiyle bir alakası olabileceği ihtimaliyle. Ayrıca bana ateş eden de o olabilir.''
''Sana ateş eden o muydu?''
''Ya da tanık olabilir.'' diye cevap verdi Wallander. ''Şimdi neredesin?''
''Marianne Falk'ın yanındayım. Sonra ararım.''
Marianne Falk çok güzel mavi beyaz bir demlikten ona kahve koyuyordu. Wallander çocukken annesiyle babasının evinde de buna benzer porselenler olduğunu hatırladı.
''Bana şu tesadüfen kısmını anlatsanıza,'' dedi kadın tekrar oturunca.
''Tienes'in hayatımda yeniden belirmesinden bir ay sonraydı. Araba almıştı, sık sık beni almaya gelirdi. Hastanede birlikte çalıştığım doktorlardan biri bir gün onu gördü. Ertesi gün bana gördüğü kişi Tienes Falk mı diye sordu. Ben evet deyince bana onun da bir yıl önce tanıştığını söyledi. İsveç'te değil ama, Afrika'da.''
''Afrika'nın neresinde?''
''Angola'da. Doktor oraya gönüllü iş yapmaya gitmiş. Angola'nın özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından bir gece geç vakitte bir restoranda yine bir İsveçli'ye rastlamış. Tines İsveç pasaportunu çıkarmış, içinden aldığı parayla hesabını ödemiş. Doktor bunu görünce ona selam vermiş. Çok az konuşmuşlar ama doktor onu hatırlıyordu. Tines'in bir hemşerisine arkadaşça davranmadığından değil de sanki İsveçli biri olarak tanınmak istemiyormuş gibi bir hali varmış.
Herhalde sen de ona orada ne işi olduğunu sormuşsundur.
Öyle düşünebilirsiniz ama hiç sormadım. Merak ettim ama sonunda birbirimize verdiğimiz o 4 yılı sormama sözümüzü bozmak istemedim. Onun yerine orada neler yaptığını başka yollardan öğrenmeye çalıştım.
Hangi yollardan?
Afrika'da kolları olan çeşitli yardım derneklerinden. Hiçbirinde ona ait bir kayıt yoktu. Ancak İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı'na telefon ettiğim zaman bir iz buldum. Tinas'ın çeşitli radyo televizyon istasyonlarının kurulumuna yardım etmek amacıyla 2 ay Angola'da bulunduğunu söylediler.
Ama 4 yıl ortada yoktu dedi Wallander, 2 ay değil.
Kadın cevap vermedi, düşüncelere dalmıştı. Wallander ise bekledi. Evlendik ve çocuklarımız oldu dedi kadın sonunda. Luanda'da tesadüfen biriyle karşılaşması haricinde o 4 yıl içinde ne olduğu ya da ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hiçbir zamanda sormadım. Ancak şimdi ölümünden sonra öğrenmeye başlıyorum.
Kadın ayağa kalkıp odadan çıktı. Yırtık muşambaya sarılı bir şey tutuyordu. Elindeki sehpaya Wallander'in önüne koydu.
Tinas öldükten sonra bodruma indim. Orada çelik bir sandığı olduğunu biliyordum. Kilitliydi ama kilidi kırdım. Bunun haricinde içi toz yığınıydı.
Paketi açmasını işaret etti Wallander'e. Wallander muşambayı kenara itti. Altında kahverengi deri bir fotoğraf albümü vardı. Birisi kapağına kalıcı mürekkeple Angola 1973-1977 yazmıştı.
Tahsil hayatım şahaneydi diyemem dedi Wallander. Angola'nın başkenti neresi? Luanda.
Wallander başıyla onayladı. Üstünde L ve D harflerinin olduğu kartpostal hala cebindeydi.
Luanda'da ne olmuştu?
C de kimdi? Wallander öne gelip albümü açtı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 292.